Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bugüne mahsus, hususi cuma gününe mahsus ne kadar tecellisi, ne kadar güzellikleri, ne kadar bu cuma saatinde, bu güne, bu vakte, bu ana mahsus özellikler, nimetler, feyizler, bereketler varsa eksiksiz olarak hepsinden nasiptar olmayı nasip eylesin. Yer ve gök ehlinin tesbihatına, aşıkların, sadıkların münacatına, burada yapılan duaları ilhak ederek onlarla bizi haşru cem eylesin. Bugünün bereketiyle geçip bugünün melaike-i kiram hazıratının ve bu gün ve gecenin şahitliğiyle Cenab-ı Hak bizleri imanı kamile, sadık bir hale kavuşturuversin. Ya Erhamer Rahimin, şu anda nesilleri kesilmiş, arkasından Fatiha bile okuyacak insan kalmamış, yahut nesilleri neslen kesilmemiş ama haseben kesilmiş, dedesinin, atasının, kendisinden evvel ahirete gidenlerin hiçbir şekilde bir duasında, Fatihasında, bir yad-ı cemilinde bile bulunmak nimetinden mahrum olarak dünyaya dalmış, heva ve hevesin, sapkınlıkların peşine düşmüş insanların göçmüşlerinin ruhlarına rahmet olsun, bereket olsun, çekilen salatü selamlardan onlara da ihsan ve ikram olunsun, Fatihalar onlara da gitsin. Ve İbn-i Sebil misali, bu yolun çocukları, bu yolda kalmışlar veya miskin misali, bu miskinlere sanki vermiş gibi, infak etmiş gibi bu gönderdiklerimizi Cenab-ı Hak kabul buyursun. Ve yaptığımız hayırların, hasenatın hepsini Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yaptığımızı Cenab-ı Hak her zaman zihnimizde, kalbimizde, aklımızda, şuurumuzda kaim eyleyip daima ona medyun olduğumuzu, daima ona bir şekilde münacatla kapısında niyazda bulunduğumuzu hep hatırlatsın ve ömrümüz ona niyaz ederek, o kapı eşiğinde niyaz ederek bereketlensin. Bir ömür Allah'a kul olabilmek çabasıyla gayret edip ve nihayetinde de Allah Teala'nın kulum diye çağırdığı, kulum diye kabul ettiği kullardan olmak cümlemize nasip olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetini, şefaatini, ruhaniyetini, sünnetini, onun en güzel şekilde bize ifade ettiği her güzel hadisi şerifini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nazarını ve muhabbetini ve hatta kokusunu, Şemme-i Muhammediye'yi daima duymak, onunla irtibatta olduğumuzu hiç unutmamak üzere bir ömür geçirebilmektiğimiz için. İşte bu dualar, bu niyazlar için herhalde sizler de Fatihalarınızı okudunuz. Ve şimdi Hikem-i Ataiye, yani Ataullah İskenderi Hazretleri'nin eseriyle Mesnevi-i Manevi, yani Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Hazretleri'nin eserini beraberce okuduğumuz, bazen de Mesnevi-i Nuriye'den, ki Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinindir, eserlerinden mütalaa ettiğimiz konuşmamıza, mütalaamıza inşallah eriştiniz. Eriştiyseniz bu Fatiha ve dualardan sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Nereden başlayacağız bugün? Hangi eseri okuyacağız? Tomegu mara bedan şehbar nist ba keriman kerha düşvar nist diye başlamamızdan anladınız ki Mesnevi-i Manevi'den konuşacağız. Mesnevi-i Manevi'den biraz okuyup diğer bölümlerde de bugün inşallah Hikem-i Ataiye'den bu sözlere karşılık orada neler var, oralardan neler alabiliriz, onu da inşallah bakalım programın akışında göreceğiz. Şimdi bu mesnevi manevide hepimizi ikaz edebilecek yine bir ayet maali tefsir mahiyetinde olan bir bölüm var kıymetli dostlar. 10.515. beyitte başlıyor. İhtiyattan bahsediyor. İhtiyat. İhtiyat. Hani ihtiyatlı olmak, tedbirli olmak. Günümüzün insanı itimat noktasında ciddi bir sıkıntı içerisindedir. Hoş günümüzün insanı itimat noktasında sıkıntıdadır derken bu sıkıntıya düşmesinde her birimizin payı var mıdır? Ben kendimi dahil ederek söylüyorum, vardır. Emanet, emniyet, emin olmak, eminlikten düşmek neticesinde emni emandan uzaklaşıldığı müddetçe ki hep böyle olacaktır. Kıyamete yaklaştıkça, asr-ı saadetten uzaklaştıkça Muhammedül Emin'in asrından sallallahu aleyhi ve sellem fiilen fiziken mekan zaman ölçüleri içerisinde de uzaklaştıkça sünnet-i seniyesinden de tabii koptukça ne olacaktır? Bir emniyet meselesi ve o emniyetsizliğin getirdiği emniyetli emanlı olamamanın getirdiği güvenememenin getirdiği durumdan dolayı insanlar bir itimat sorunu yaşarlar. İtimat sorunu, yani itimat malum amut kelimesinden, amedi kelimesinden gelir ki dayanmak manasına, bir şeyi tutan manasına, senet manasınadır. İnsanlar dayanmak için o emni, o emniyeti bulamazlar. Evet. Ve itimat eksikliğinden dolayı da günümüzde en çok belki de sektör olarak, pazar olarak insanların vesvesesi ve düşüncesi olarak yaygınlaşan şey nedir biliyor musunuz? İhtiyattır. İhtiyat. Yani bugün şöyle söyleyeyim, ihtiyat deyince tabii şöyle bir tuhaf bakıyorsunuz. Yani ihtiyatlı davranmak. Şimdi insanlarda vehim hastalığı başladı. Vehimin de en bariz özelliği neden korktuğunu bilmemek. Efendim, neyi kendisini, yani endişe, vesvese yaparak neden korktuğunu bilmemek, niye sıkıldığını bilememek, içindeki buhranı çözememek gibi bir kaosun içerisindedir bugün insanlık. Tabii ki buna hemen paralel olarak ne var? İhtiyatla alakalı sektörlerde bu dünyanın, bu hevasın efendim bir şekilde fırsatçılığını yapanlar ne yaptılar? Sigorta efendim, sigorta. Şimdi her türlü sigorta var. Hastaneye gidiyorsun sigorta, okula gönderiyorsun çocuğu, okulu sigortalıyorsun. Çocuğu servis aracına bindiriyorsun. Servis aracını böyle birazcık araştır. Adam oradan kazandığı paranın bilmem ne kadarını bir sigorta şirketine veriyor. Neden? Şöyle şöyle olursa, çocuk şöyle olursa oradan bunu karşılarız, buradan bunu karşılarız. Deprem sigortası var, sağlık sigortası var, çalışma sigortası var, değil mi? Her şeyimiz sigortalı, yetmiyor. Paranın sahte olup olmadığına bakmak için cihazımız var. Adam verir mi vermez mi diye imzalar var, noter var, bir sürü tasdik şeyi var. Hiç hayatınıza böyle baktınız mı? Aslında emni emanın kaybolmasıyla alakalı bir durumdur bu. Ve bu emni emanın kaybolmasına göre, lütfen çok iyi dinleyin, İnandıkları gibi yaşayamayan insanlar yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Artık o yaşantı onlar için bir din haline alır. Yani bugün bunu şuradan da misal vereyim ama sigorta ve ihtiyat meselesini unutmayın. İstirham ediyorum. Mevzuyu çok iyi anlamak için. Yani Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden bir şey okunur. Bediüzzaman Hazretlerinden okunur. Bunu hep de yapıyoruz zaten. Demiş ki üstad böyle demiş. Hazreti Mevlana böyle demiş. Ondan sonra karşıdakine bırakıyorsun. Sen kitabı okuyup gidiyorsun. O kitaplar senin okuyup da el aleme duyurman için yazılmadı ki. Zaten yazdı onu üstad kitap olarak. Sen oradan karşıdaki adama ne anlatacaksın? Onu söylesen bana. Tercüme değil bunun işi. Tercüme yapmak değil ki mesele. Adam eline lügatı alır, kitaptan okur. Kur'an'da da aynı mesele var. Kur'an'ın mealini okuyorsun. Ya kardeşim, bu arkadaşa, bu insana sen bunu nakletsene. Nakledemiyorum. O zaman işgal etmeyeceksin. Nakleden adamı bulacaksın. İyi veya kötü, bunun üzerinde kafa yorulması icap ediyor. Yani bendenizin kanaati bu, kıymetli dostlar. Benim vaktim yok. Ben kitap da okuyamıyorum. Birisi bana radyodan kitabı okusun. O zaman böyle görme özürlü, engelli kardeşlerimiz var. Onlar için yapılmış bir alay arşiv kitabı var. Al oradan Mesnevi'yi, Hikematayı, Risale-i Nur'u. Tak oradan dinle. Bana da ihtiyacın yok, hocaya da ihtiyacın yok. Yani söylemiş ama ne söylemiş? Şimdi buradan bir metin okunacak. Bu metni oku geç. Ne oldu? Takabbelallah. Geldik biz burada radyoya. Radyo programı yaptın mı Fatih Hoca? Yaptım. Ne yaptın? Okudum abi Mesnevi. Hikematayı'dan da okudum. Allah kabul etsin. Kimse bir şey der mi? Bendeniz bu kanaatte değilim. Yani şu anda dinleyen insana hitap etmek mecburiyetimiz var. Bunun için de kafa yorulması icap ediyor. Gönül yorulması icap ediyor. Ter akıtmak icap ediyor. Şimdi sigorta. Buradan okuyacağım. İhtiyatla alakalı bir şey anlatıyor. 10.515. beyitte Cenab-ı Mevlana. Hazret burada anlatıyor. Şimdi buradaki anlattığının zaten kendisince bir irşat özelliği, bir kokusu var. Hayal ederim ben onun namına konuşmaya. İnsan utanmaz mı? Bugün okulda bile hani bazıları diyor ki işte bunlar hep yobazlar, işte fazla tasavvufçular, işte hep bunların hürmetinden, edebinden. Ne olmuş kardeşim, o da senin gibi adam. Ya kardeşim, sen bu izanı, bu irfanı anlaman için bir kere en önce insan olman lazım. İnsan olduktan sonra adam Müslüman olabilir. Akıl bali olmayana İslam teklif edilmez ki. Yani mesele evliyanın sözünü nakledemem meselesi değil ki. Bugün okulda bile bir hoca gelse, sınıfa girse, kimya dersini anlatsa, aynı hocanın kelimeleriyle bir talebenin kalkıp tahtaya çıkıp hocanın kullandığı aynı kelimelerle dersi anlatsa, bu bile insan örfünde, geleneğinde terbiyesizlik sayılır. Dersi anladıysan kendi ölçeğinde anlatırsın. Hocanın papağanlığını yapıyorsan, yanında yapıyorsan bir utanmazlıktır. He, hocan yok, sen hocandan ders aldın, aynı onun papağanlığını yapıyorsun. O da hocalık değildir. Bugün üniversitelerde yapılan şey gibi, al eline Mehmet Kaplan'ın, Binlenmen'in, efendim Erdoğan Alkin'in falan notlarını, ekonomistlerin, edebiyatçıların birebir yazdıklarını, gir sınıfa, amfiye, olduğu gibi fotokopiden oku. Ne oldu? Üniversite eğitimi oldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama radyolarda olmaz yani. Rütük sonra kapatır burayı. Neresi oldu bunun? Olmuyor işte. Sadece boş malumatla insanların zihni dolduruluyor. Ve üniversiteler maalesef adam yetiştirmiyor. Üniversiteden yetişen adamlar muhakkak o açıklarını kapatmak için başka mecralardan ve menbaalardan besleniyor. Bazen gidiyorlar, başka türlü kanallardan besleniyorlar. Oluk oluk zif takıyor. Bazıları da aman bu ömrümüzü boşa geçirmeyelim, 4 sene bunlar çekilir mi yav diyor. Başka bir yerden öğreniyor. İnsaf etmek lazım biraz. Yani niye bunlar konuşulmuyor, o da ayrı bir şey. Yani bu kadar bir garabet dururken hiç kimsenin bununla uğraşmaması, o da ayrı bir mesele. Bu kadar okul açılıyor, bu kadar bilmem ne yapılıyor, sadece nakillik, papağanlık. İşte efendim hiç olmazsa bir savunmak için insan yetiştirilirim. İslam yaşanmak içindir, savunmak için değildir kardeşim. Senelerce İslam'ı savunmak için adam yetiştirildi, hiçbir şey olmadı. Birbirlerine yumruk sıkıp katlettiler. Yani bu bir gerçek, bu bir realite. Hiç kimse o zamanın şartları öyleydi demesin. Aldanılmış bir durumdu. Şart mart yoktu ortada, şartsızdı o işler. Hiç kimse kendisini aldatmasın. 2-3 nesil gitmiştir. Savunmak ve tepki meselesinde olmamalıdır bu mesele. İhtiyatı anlatacağım dedik. Ama kendi kendimizi de bozduk. Heyecanlandık. Çünkü insan hakikaten sakin sakin bir mevzuya girmek istiyor. Sonra hayatın sahneleri gözüne geldiğinde hakikaten iş çığırından çıkıyor. Nakillik değil mesele. Şimdi dedik ki bu emni eman meselesiyle alakalı. Hani güvenmeme, deprem sigortası var dedik, şusu var dedik, busu var dedik. Hani çok konuyu da dağıtmak istemiyorum. Yani hayatımızda bu ortam olduğunda bu boşluğu değerlendiriyor bir şekilde. İnsanda bir kaygı var, kaygı. Kaygı neden olur? Kaygı, insanın gaybi alemle irtibatı kesildiğinde, sadece maddi alemde görünen kısmıyla bu işi yapmaya çalıştığında, o gaybi alemle, görmediği alemle olan irtibatı tamamen koptuğundan kalp ve ruh muallakta kalır. Ondan neye sevindiğini, neye üzüldüğünü, neden korktuğunu, neden sıkıldığını anlayamayacak, kimliğini bulamamış bir buhran ortaya çıkar. Şeytan ve dünya bu boşluğu doldurur. Şuradan açılmıştı söz. İnsan inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi inanır. Yaşama şekli din halini alır. Bunu ben dedim ki sigortadan değil, bir de şöyle izah edeyim dedim. Yemek meselesi. Şimdi diyorlar ki 6 öğün yiyeceksin. Yuh! Nereye 6 öğün yiyeceksin? Yetmiyor, bazıları hızını alamıyor. Aslında 8 öğün ye. Şeker artmayacak. Gıdım gıdım vereceksin. Arada bir elma atacaksın. Devamlı öğütmek üzere makineyi kuruyorlar. Bu nedendir biliyor musunuz? İnandığın gibi yaşamadığın için yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. O sana bir din olmaya başlar. Çok yemeği veya devamlı bir şeyler arada atıştırmayı alınca vücudun bozuldu. Ne olacak şimdi? Ben bozuldum, sistemin bozuk mu diyecek sana? Demeyecek. Ne yapacak onun yerine? Diyecek ki madem çok yiyor, ona göre bir din uyduralım diyecek. Ona göre bir hayat uyduralım. O nedir? Devamlı ye diyecek sana. 6 öğün ye, 8 öğün ye, yetmez 9 öğün ye. Şimdi bu giderse daha 12 öğüne de çıkacak iş. Peki öteki türlü nasıl olmalıydı? İşte en fazla 3 öğün yer adam ki o bile fazladır. 2 öğünle iktifa etmeye alıştırsaydın, senin ona göre bir hayatın olacaktı. Ama sen bunu terk ettiğin için, senin bu inancına göre bir hayat sistemi de kuruyor bu dünya tezgahı. Nefis kumpasını kuruyor. Şeytan da zaten buna işte teşne. Evet, şirke düşmüyorsun, belki putlara tapınmıyorsun ama aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde buyurduğu gibi, şeytan bu topraklarda kendisine ibadet edilmesinden, putlara tapılmasından ümidi kesmiştir. Fakat ufak şeylerde ona uymanız da onu sevindirecektir. Hadis-i şerifinin tecellisi var burada. Bak bir örnek daha vereyim, şaşıracaksın. Hiç hadiseye böyle baktın mı bilmiyorum. Şimdi bu reflü denilen bir hastalık var. Midedeki asit falan kabarıyormuş da, oradaki kapakçık ters işliyormuş da, ağzına giriyormuş, asit yapıyormuş, gırtlak kanserinden tut mide binlenmesine, şusuna busuna kadar adamın şusu oluyormuş, busu oluyormuş. Şimdi uzmanlar çıkıyor. Uzmanlar azmanlara konuşuyor. Diyor ki, mide rahatsızlığı olanları kastetmiyorum tabii. Yani burada zayıf olur, şişman olur, onu konuşmuyoruz. Ama ne diyor adamlar? Efendim diyor, reflüden diyor şey yapmak için 2 saat 3 saat evvelinden yemeği keseceksiniz. Mideyi kaynatacak şeyler yemeyeceksiniz. Başka? İyi dinle bak şimdi. Sol tarafına yatacaksın diyor. Sağına yatmayacaksın diyor. Sağına yattığında mide kapağı o tarafa doğru açıldığından reflüsü olan adamın diyor bütün midesindeki şeyler ağzına gırtlağına çıkar diyor. E nasıl yapacaksın? Soluna doğru yatarsan mide kapağı daha rahat kapanır diyor. Peki Efendimiz ne buyuruyor? Sağına doğru yatacaksın. İşte Efendimizin sünnetini anlamak, metin nakletmekten ibaret olmadığını anlatmak için de bunu konuşuyorum. Demin ki inandığın gibi yaşamaya başlarsın veya yaşadığın gibi inanırsın meselesini açmak için söylüyorum. Sen baştan o sünnet-i seniyeyi yapmazsan, deforme olursan, bu sefer o inandığın şey, daha doğrusu yaşadığın şey, sende artık bir inanç yapısı olmaya başlar. Hayat şekli olmaya başlar. Sen sağına yatamaz, soluna yatar hale gelirsin. Orada Efendimiz ille benim dediğim gibi yapacaksınız, beni seviyorsanız sağınıza yatın demek değil ki sadece bu. Sünnetin bir devamlılığı esası vardır. Zaten devam ettiği için adına sünnet denir. Oradaki esprinin veya oradaki bir inceliğinde işareti şudur. Yani öyle bir gün geçir ki sağına yatabilecek şekilde geçirmiş olasın. Sağına yatmanda bir mahsur olmasın. Sağına yatamayıp soluna yatıyorsan anla ki irtibatı koparacak bir şey yaptın kardeşim. Meseleyi böyle anlamak icap ediyor bazen. Arz edebildim mi? Şimdi ihtiyat diye konuşacağız. Bu ihtiyatlı olmak için Hemen buna paralel olarak sana bir inanç sistemi de getirilmiştir. Sigortalar var, teminat var, çeki var, noteri var, bilmem. Hayatında bir sürü teminatını ve ihtiyatına uygun yaşayabileceğin düzenler kurmuşsundur. Peki nedir bunlar? Hikaye. Hikayedir. Tabii emniyet olmayınca, hakikat olmayınca hikaye yerini alacaktır. Şimdi bu ihtiyatın nasıl olmak gerektiğini, ihtiyatlıyım diyen insana Hazreti Mevlana çok farklı bir yerden nasihat edecek. İkinci bölümde dinleyelim inşallah.
Hakkı zikre
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, ikinci bölümde beraberiz. Şimdi arifi billah olan zatlar, mürşide agahlar, hakiki alimler, mümini düşünen insanlar, mümini düşünen insanlar, hepsi aynı manayadır. Mümin kardeşi için onun ahiretini, dünyasını Allah için düşünen ve ona yaptığı iyiliği Allah'ın razı olduğu şekilde yapan, ona yaptığı iyiliği Allah'ın razı olduğu usul ve metotla yapan insan, her kişi Allah velisidir. Velilerin, kendisinden evvelki enbiyanın bıraktıklarını, onlara miras olarak sunduğu, bıraktığı güzellikleri alıp işleyip mümin kardeşlerinin istifadesine sağlarlar çünkü. El mer'u ma'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Amellerimiz enbiyanın, evliyanın, Allah'ın razı olduğu insanların ameline inşallah mutabık olsun. Ve inşallah ahir ömrümüzde ve hatta ömrümüzde cümlemiz onların ruhlarına, onların derecelerine cümlemiz ilhak olsun. Yani bu duayı da söylerken bazı böyle yeni çömezler vardır, dinlerler falan. Böyle bunlar kafamıza göre söylenmiş dualar değildir. Bizzat Allah sadıklarla beraber olmamızı, efendim razı olduğu insanların, razı olduğu amelleri işleyen insanlarla beraber olmamızı Kur'an-ı Kerim'inde teşvik etmektedir. Peygamberler bile tevaffeni müslimen ve elhikna bis salihin ve elhikni bis salihin diye dua etmektedir. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salihlere ilhak et diye koca peygamberler dua etmektedir. Ya Rabbi ben sana doğrudan bağlayayım, beni kimseye bulaştırma. Al işte beni en yüksek dereceye ulaştır dememiştir koca peygamberler bile. Tevaffeni müslimen ve elhikni bis salihin demişlerdir. Salihlere ilhak et. Evet. Orada ne mana var, ne mana var. Ama şimdi ilk bölümde zaten bitirecektik güya. Kendi kendimize böyle biraz uslup ayar kaçtı. Kusura bakmayın. Şimdi ihtiyat meselesiyle Evliyaullah Hazretleri'nin irşat metotlarında ilk bölümde anlattık ki insan inandığının dışında sadece bu hayatın getirdikleriyle yaşamaya başlarsa o hayat tarzı bir din halini alır. Bir inanç yapısına bürünür. Yani nefis ruhu taklit eder. Ruhmuş gibi kendisini gösterir. Sen onda bir inanç bulursun, mistik bir şey bulursun. Fakat aslında o ruhla alakalı bir şey değildir. Tamamen nefsin ruhu taklit etmek, hiç ruhu ve kalbi hatırlayamayasın diye kendi inşa ettiği bir düzendir. Bu kafadaki bir adam Kur'an'ı bile okusa oradan çıkartabileceği bir hikmet kalmamıştır kendisine. Çünkü baştan itikadı bozuktur. Kur'an kendisini beyan ederken hüden lil muttakin buyurmuştur. Kendisinde gerçekten bu kalbi ve ruhi endişe olan adam için hidayet sebebidir. Nefsani endişe içerisinde olan bir adama Kur'an ne yapar? İşte gelir aynı Akif'in veya günümüzün bazılarının tenkidi gibi Mevlid'de, ölümde, hastalıkta okuduğun bir kitap haline alır. Çünkü vehim, nefsani, ruhu dinlemiyorsa ki nefsine dokunduğunda, nefsani bir kayıp yaşadığında müracaat ettiğin bir kitap haline alır. Ve başkalarına karşı nefsini müdafaa için kullanman gereken bir kitap haline alır. İstediğin kadar sen kendine alimim de. Olmaz. Ruhla, kalple beraber olmadıktan sonra o ilim kendisini göstermez. Bunu müteaddit defalar tariflerini yaptık. Bu bizim indiği görüşümüz değil. İslam medeniyetinin, İslam'ın karşımıza koyduğu insan şahsiyetinin kemal sıfatlarının izahından ibarettir bu konuştuğumuz. Şimdi uzatmayalım sözü. Nasıl ki insanın evhamını bu nefsani isteklerine hizmet için başka başka tezgahlar çalıştırıyor nefiste, şeytanda, Allah velileri, mürşide agahlar da boş durmuyor. Onlara karşılık Onlar da bu insan tipinin bu görüşüne, bu bakışına, dünyayı algılayış şekline uygun irşat metotları geliştirerek onları rehabilite etmeye, düzeltmeye, sıhhate kavuşturmaya çalışıyorlar. Zaten bugün tıp insanlığın farklı farklı hastalıklarına cevap vermek için birçok bölümlere ayrılmıştır. Son 20-25 senede adını duyamadığımız, hala daha baktığımızda ettiğimizde ya böyle bir bölüm de mi var? Allah Allah, nasıl bir şey bu ya? Ne zaman çıktı? İki tane bir dahiliye, kulak, burun, boğaz, bir göğüs mütehassısı falan vardı. İş bitiyordu yani, o kadardı. Kalp damar hastası. Şimdi envai çeşit doktorluk alanı var. Gidiyorsun hastaneye, ne olduğunu anlamıyorsun. Yok intakiyeye git, yok işte romateit bilmem nesine git. Allah Allah. Adını bilmediğin bir sürü romatizma mı diyorsun? Hayır diyor, başka bir şey bu diyor. Onun için diyor ortopediste gidiyorsun diyor. Bu romatoloji uzmanına gideceksin mesela. Duymamışsın. Latincen de çok iyi değil. Kalkıp Latinceye o kadar bilsen zaten doktora da gitmezsin Allah-u Alem. Kusura bakmasın tabipler. Şimdi aynı bunun gibi efendim, niye bu kadar tarikat çok? Niye bu kadar efendim evliya? Bir sürü hastalık var. Kardeşim ne yapalım yani? Eskiden vardı bir dahiliye harici, gidiyordun hallediyordun. Şimdi envai çeşit damar binlenmesi var. Yok sinirinin binlenmesinin ucunun dübürünün şusu busu. Şimdi ona göre de bir adam bir irşat faaliyeti geliştirmiş. Onda onu karıştırma. Hani onun verdiği ilacı kullanırken yanlış bir yerine sürersin. Haricen kullanılan efendim ne bileyim parmak aralarına sürmen gereken kremi ağzına atıp da yeme diye adını ayırmışlar. Demiş Şabani, bu Uşaki, bu Kadiriye, bu İsevi, bu işte falanca, bu Sayyadi, isimlere ayırmışlar. Biz ayrıyız, biz farklıyız demek için değil ki. Her biri insanın çeşidine göre çeşitlenmiş. Hazreti Mevlana da şimdi bakın nasıl anlatıyor. İnsanın dünyada hep bir şeylere ihtiyatlı hareket etmesi, itimat etmesine karşılık, bakalım Hazreti Pir bu insanın mantalitesine uygun nasıl mevzuyu anlatmış? Kulluğa nasıl davet etmiş? Bu sakatlığımızı, bu vehmimizi kullanarak bizi yanlışa değil, doğruya nasıl sevk etmiş? Bakın ne buyuruyor. Evet. Ya evvelkilerin, gelip geçmiş kavimlerin haline bakın. Yahut hazım ve ihtiyat ile uçunuz. Şimdi bu nedir? Kuşlara seslenmesi. Ama ben şuradan tekrar alayım beyti. İhtiyat nedir? Bakın. İhtiyat iki tedbirden hangisi sukuttan ve tehlikeden azade ise onu tatbik etmektir. İhtiyat nedir? En önce bir lügat manasıyla anlatıyor. Şimdi iki tane tedbir alacaksın. Tedbir alacaksın. İhtiyatlı davranman lazım. İki yol var gözün önünde. Bir tanesinde aldığın tedbirler kırılabilir, bozulabilir, kaybolabilir, düşebilir. Bir tanesinde sağlamdır, düşmez. Sen ya buna yapmayalım. Mesela ne diyor? İşte iki tane yol var diyor. Ama yolda tamirat olabilir, yağış olabilir, yol kaygan olabilir. Sonradan işte bir yol efendim çalışmasından dolayı kapanabilir. O zaman biz boş ver diyor. Beş dakika daha uzun gibi görünüyor ama ihtiyaten biz bildiğimiz yoldan, geniş yoldan, rahat yoldan gidelim diyorsun mesela. Değil mi? İşte bu ihtiyatlıdır. Neden? Aldığın tedbirin, senin tercih ettiğin şeyin düşme, kaybolma, zayi olma ihtimali vardır. O zaman onu hiç yapmazsın da daha böyle sağlam delillere istinaden hareket edersin. Bu ihtiyatlı olmaktır. Öyle değil mi? Sigorta yaptırıyorsun mesela. Filanca daha güvenilir bir şirket diyorsun mesela. İşte bunun gibi. O zaman diyor, sana birisi dese ki, gideceğin yolda 7 günlük mesafede su yoktur. Sen 7 günlük mesafeye yola çıkıyorsun. Burada bu gideceğin yolda hiç su yoktur. Ancak ayakları yakan kumlar vardır. Ona göre kardeşim diyor. Şimdi sana böyle bir şey söylüyor. Diğeri de sana diyor ki, ya bu söz doğru değil kardeşim. Her gece akan bir çeşmeye tesadüf edersin. Yani gün kat ettiğinde, geceliğin bir yere ulaştığında muhakkak bir vahaya, bir çeşmeye erişirsin. Sen bu adama bakma. Bu adam 7 gün su bulamazsın diyor ama sen her gece bir yerde, konakladığın yerde su bulacaksın diye söylüyor. Şimdi ne yaparsın sen diyor Hazreti Mevlana. Şöyle buyuruyor. İhtiyat odur ki yanına su alır, susuzluk korkusundan kurtulur ve doğru hareket etmiş olursun. Yanına suyu aldın. Yola da çıktın. O yola çıkmanla beraber yanında suyunu taşıyorsun. Artık susuz kalacağım mı kalmayacağım mı demezsin. Suyu alırsın. Eğer yolda su varsa taşıdığın suyu döker, tazesini içer, doldurursun. Eğer geçilen çölde su yoksa vay o inatçı kimsenin haline. Yanına suyu aldın, bir zararı yok ki bunun. Birazcık ağırlığı var. Ama kafan rahat. Zihnen rahatsın. Yola çıktın. Şimdi sen su buldun. Adam yalan söylemiş sana. Meğer ki her gittiğin yerde her gece bir suya ulaşabilecek misin? Mesele yok, problem yok. Suyu dökersin diyor, bir günlük iki günlük suyu. Oradan yenisini doldurursun. Bir de güzel afiyetle içersin. Bir sıkıntı var mı? Yok. Şimdi bakın bu mantıkla baktığımızda Hazreti Pir ne buyuruyor? Ey halife-i ilahi olan Adem'in oğulları, adalet edin de kıyamet günü için ihtiyatlı olun. Allah Allah. Yani bak nereden nasıl bağladı, gördün mü? Şimdi kıyamette şu olur bu olur. Ya birisi diyor ki ya hiçbir şey olmaz. Böyle sevgiyle alacaksın, böyle cehennemi bile görmeyeceksin. Hop şişt, uçurup gideceksin. Ötekisi diyor ki ya yok be kardeşim diyor. Orada diyor Allah şuradan affedecek, buradan affedecek, şu da olacak, bu da olacak. Şimdi sen bu durumda nasıl davranacaksın? İhtiyatlı davran diyor. Ve adalet gereği, adalet tabirini burada kullanıyor. Ben şöyle bir yanıma gözlüğü de almamışım. Yani aslında adalet kelimesi tam da geçiyor diyemeyiz. Orijinal asıl metnine baktığımda. Yani insaf edin, haddinizi bilin manasına geliyor. Haddinizi bilin, kıyamet günü için ihtiyatlı olun. Evet, o düşman yok mu o düşman? Atanıza da kin güttü de, onu memnu yasak olan ağacın meyvasından yemeye teşvik ederek, bulunduğu yüksek makamından zindana çekti. Yani ben yanılmam deme. Şimdi bu işi şöyle bir düşün, haddini bilirsen. Sen peygamber misin? Değilsin. Gerçi peygamber olduğunu da iddia edenler var günümüzde de. Allah selamet versin, şerlerinden emin eylesin. Bizleri ve evlatlarımızı ve cemiyetimizi, yani milletimizi. Evliya mısın? Öyle evliyalık tabii, iki tane rüya görmekle, iki tane efendim tesbih çekmekle evliyalık olsaydı biz çoktan evliya olurduk. Yani yok öyle bir şey. Ben kıymetli dinleyenlerime de söylüyorum. Yani evliya olursam internet üzerinden size elektronik postayla duyuracağım. Henüz öyle bir şey yok. Öyle evliyalık, yani iki tane, üç tane acayip şey görmek de iki duanın kabulüyle. Yani biz onu da yapamıyoruz belki. Haklısınız. Efendim, öyle evliyalık öyle olmaz. Velayet dediğin şey öyle, neyse. Yani o böyle bir velayeti âme vardır. Herkes Allah velisidir. Allah düşmanı olmamak Allah velisi demektir. Allah'a dostluk için bulunman. Bu dünyada Allah'a düşmanlık için değil, Allah'a kulluk etmek için bulunduğunu düşünmen senin velayeti âme. Yani herkeste olması gereken bir şeye sokar. Velayeti âme durumuna sokar. Yani şimdi sen diyebilir misin ki benim de bir oy hakkım var. Hemen derhal hükümetin yaptığı işe müdahale ederek şunu şöyle yapın diyebilir misin? Ya o da benim gibi adam, o da senin gibi adam ama bak kaç oyu bir üstüne topladı. O da Türk Cumhuriyeti vatandaşı, sen de Türk Cumhuriyeti vatandaşısın. Ama tasarrufunuz aynı mı? Bakıldığında hepimiz, canım sen vatandaş değil misin? Ben de bir vatandaşım, o da vatandaş ama onda bir tasarrufat var. Senden de ondandır, neyse. Ama aynı değil. Bunun gibi yani. Velayet-i âme dediğinde hepimiz Allah'ı seviyoruz. Hepimizin bir kimlik numarası var. Kaydolunmuşuz. Kanunu tanıyoruz. Allah'ı tanıyoruz. Kitabı tanıyoruz. Peygamberi tanıyoruz. Velayet-i âme. Ama şimdi ben de hiç ondan farkım yoktur dersen, adamı dünyada bile otur oturduğun yerde derler. Kapıdan sokmazlar seni. Yani bunların ders olarak iyi anlamak lazım. Şimdi Peygamber değilsin. Evliyalığın zaten kendince evliyasın ama hiç kimse bu kanaatte değil. Hani Allah'ın melekleri bile senin evliya olduğunu bilmiyor. Ne demek istediğimi anladınız. Bu durumda ne yapacaksın? Ya ibret almaz mısın buyuruyor Hazreti Mevlana. Adem Safiyullah o zatı bile yasak olan meyveden yemek için kazığı oynattı şeytan. Zindana çekti. Peki sen niye ihtiyatlı davranmıyorsun? Kendi heva hevesine niye tabi olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz diyorsun? Evet Adem duası kabul oldu. Tövbekar oldu. Hatta şu anda bütün yapılan tesbihten tövbeden kendisine muhakkak bir ecir vardır. Çünkü babamız olması hasebiyle, atamız olması hasebiyle yapılan hayru hasenattan kendisine de yazılmaktadır. Bizden de bir şey eksilmeden. Tamam da ama neler çekti. Ne sıkıntılar çekti. Ve neticede hadis-i şeriflerde bildirilen metinlere bakarsak kıyamette bile Hazreti Adem ben Allah Teala böyle böyle dedi fakat şöyle şöyle yaptım. O yüzden şimdi bana şefaat için gelmeyin. Siz benden sonra gelen Nuh'a gidin diye göndereceğini hadis-i şerifte söylüyor. Kıyamet sahrasını Efendimiz anlatırken sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sen ihtiyatlı olman gerekmez mi? Ve şöyle devam ediyor. O gönül satrancının şahı olan Hazreti Adem'i mat etti. Cennetten çıkarıp birçok afete maruz bıraktı. Birkaç yerde Adem ile savaşa girip oyunlar yaptı. Nihayet onu yüzü sararmış bir halde güreşte yendi. Şeytan Adem gibi bir pehlivanı böyle yaptı. Ey başkaları yani Adem evladı, şeytanı gevşek ve kuvvetsiz bir şey sanmayın. Hilesi küçüktür, zayıftır ama o zayıfla seni şey yapar, yener. Sen illa kafama bir tane taş vurur zannediyorsun. Hayır, çelme takar. Çelme takar. Sen koşarken şeytanı nasıl olsa karşıdan görürüm diyorsun. Güm diye karşıma çıkar, toslarım, anlarım diyorsun şeytan olduğunu, dağ gibi. Hayır, zayıftır diyor ayeti kerimede. Şeytanın tuzağı için. Ne demek zayıf? Koştuğun yola diken koyar. Oraya bir tuzak koyar. Gayet güzel bahçedir der. Bir çerçeve koyar. Aşağısı uçurumdur. Tatlı der. İçinde zehir vardır. Hiçbir zehri verirken hain birisi bu zehirdir. Ona göre için diye bir ikazda bulunur mu? Tatlının içine karıştırırlar. O 100 gramlık tatlının içerisinde 1 gram zehir vardır. Ama 1 gram değil, onun miligramı seni öldürmeye yeter. İhtiyatlı olmak lazım. Ey Adem evladı, saf olan Hazreti Adem'i bile bu şekilde efendim yoldan çıkarttığı için artık sen şeytanı ufak zannetme. O hasetçi şeytan babamızın ve anamızın başlarındaki tacı ve üstlerindeki elbiseyi el çabukluğuyla yani hile ile kaptı. Ondan çıplak ve hor hakir bir hale getirdi de Adem aleyhisselam yıllarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Peki sonra ne oldu? Gelin bunu 3. bölümde beraberce dinleyelim kıymetli dostlar.
Thank you. kafası.
La ilahe illallah
müminlerin yapısı. Söyler durur her birisi, sekiz cennet kapısı.
La ilahe illallah.
Leyla Mecnun'a göre,
Şirin'e göre,
daim mümine gerek.
La ilahe illallah.
Leyla Mecnun'a taşar nimetin seli, şüphesiz söylemeli.
La ilahe illallah.
Eser rahmetin yeni, taşar nimetin seli, şüphesiz söylemeli.
La ilahe illallah.
Derviş yumar gözünü, Hakk'a bağlar özünü, ummakta son sözünü.
La ilahe illallah.
Derviş yumar gözünü, Hakk'a bağlar özünü, ummakta son sözünü.
La ilahe illallah. İllallah, illallah.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, 3. bölümde beraberiz inşallah. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Hazreti Adem'i yoldan çıkarttı şeytan. Sen ihtiyatlı davran. Neyine güveniyorsun yani? Ne sermayen var? Nasıl bir sermayen var ki? Ki en büyük sermayesi olan insanları bile yoldan çıkarttı. Bir ihtiyatsızlık bu felakete, türlü türlü efendim cefaya, hasrete sebep oldu. Şöyle devam ediyor 10.528. beyitte Cenab-ı Mevlana mealen, bendeniz Tahirül Mevlevi'nin üstesinden okumaya gayret ediyorum. Hazreti Adem asiler defterine kaydedildim diye o kadar ağladı ki akan gözyaşlarının tesiriyle hatta bir takım nebatat bitti. Otlar bitti ya, o kadar ağladı. Yani sen iki damla gözyaşı zannetme. Senelerce ağladı. Sen şeytanın yan kesiciliğini ve el çabukluğunu şundan kıyas et ki Hazreti Adem gibi bir ulu zat bile efendim onun hilesi yüzünden saçını sakalını yoldu. Ey çamura tapanlar, yani ey cesede bağlı olanlar, şeytanın şerrinden sakınınız. Onun kafasına la havle kılıcını vurunuz. Yaptığın iyiliği kendinden zannetme. Ben kendi gayretimle bu kumpaslardan kurtulurum deme. Seni günahtan, tuzaklardan kurtaracak olan Allah Teala'nın korumasıdır, inayetidir. Benim aklım var. Ben kolay mı ya öyle tufalara düşeyim hocam ya? Biz kaçın kurrasıyız. Yani bu işleri biliyoruz deme. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Euzu billahi mineşşeytanirracim de. Yani bu şekilde hareket et. İhtiyatlı hareket et. İhtiyat nedir o zaman? İhtiyat, dikkatli dinleyiniz kıymetli dostlar. İhtiyat, senin kendi kendine aldığın tedbire denmiyor. Allah'a tam teslim olmanın adı ihtiyattır. Çünkü sen olduğun müddetçe o seni hep kullanacaktır. Çamura tapıyorsun sen. Kalıbına güveniyorsun sen. Hani öyle deriz ya, kalıbına mı güveniyorsun oğlum deriz falan. kalıbına güveniyorsun. Ama kalbine Allah Teala'nın doğru hisler aktarması için itimat edersen, ihtiyatını Allah'a itimat şeklinde kullanırsan, bak nasıl şimdi bizim yanlış ezberlerimizi bozdu. Biz Allah'a itimat etmeyi ihtiyatsızlık olarak anlayan bir nesil olduk arkadaşlar. Allah'a itimat etmeyi bir ihtiyatsızlık sebebi olarak gördük. Ya da Allah'a itimat etmeyi Allah korusun diye evin üstüne, dükkanın kapısına, arabanın efendim tampon bölgesine hem de yazmak zannettik. O bizim doğuda falan böyle Irak'tan vesaireden yakıt alırken kamyoncularımızın Star Ya Rab yazması gibi. Nedir bu Star Ya Rab dedim? Settar Ya Rab demekmiş. E tabi galonla şey götürüyorlar oradan. Yakıt alıyorlar. Görülmesin diye bu kaçakçılık. Settar Ya Rab diye yazmış üzerine. Olacak iş mi şimdi bu? Allah'ın Settar ismini, mazotunu saklamak için. Başına bir şey gelmesin, kurşun gelmesin diye şey yapıyor. Tesiri olur. Olur ama Allah da sorar. Senin bunca şeytandan korunman gereken heva hevesinin tasallutu, insanlıktan düşülecek haller varken sen bunu düşünme de ticaretini yaptığın zaman Allah'ı settar olarak kabul et de Allah'ın sana verdiği emaneti çaldırmak hususunda hiç bu settar ismini aklına bile getirme. Bu bir terbiyesizliktir. Bu bir terbiyesizliktir. Gazoz kapağını açmak için tabanca sıkmak gibi bir enayiliktir. Hani tamam o açar mı? Açar. Kovboy filmlerinde olduğu gibi. Ama onun için midir o? Yani o bir de yanlış kıyas ediyorum. Allahümme ya settaru ya settar, ya azizü ya gaffar, ya celilü ya cebbar, ya mukallibel kulubu vel absar diye meşhur virdi settar var. Koskoca o settar ismini Cenab-ı Hakk'ın kulluğuna girerken edepsizliğini setteden Allah. Sen benim edepsizliğimi, bütün kusuru küsurumu settettin de huzuruna kabul ettin güzel Allah'ım diyen bir adamın yakarışıyla, settar demesiyle kaçakçılık yaparken veya ticaret yaparken malını bilmem nesini, işini koruması için settar kelimesini kullanmak, evet tamam tesiri vardır ama adama sormazlar mı ya? Sen bunun için mi geldin bu dünyaya? 15 saat ticaret, 1 saatte Allah'a sanki böyle hani al işte kulluğunu da yaptık bizi rahat bırak der gibi. Bu mudur yani? Kulluk bu mudur? Yani kıymetli kardeşler, biz tekrar ediyorum, ihtiyatsız Allah'a itimadı, Allah'ın üzerimizdeki tasarrufatını düşünmeyi, ki düşünmüyoruz biz, Allah'la olan irtibatımızı ihtiyatsızlık olarak, tedbirsizlik olarak anlayan bir nesil haline geldik. Neden? Allah'a itimat ettiğini söyleyen insanların sakatlıkları hiç inanmama. Çünkü öyle bir yobazlıkla bunu yaptılar ki bu sefer karşıdaki insanlar böyle bir dinin anlayışı varsa ben dinsizim dedi. O dinsizlere karşı sen ama yok Allah koru dedin yine. Maşallah inşallahla din anlatmaya kalktın. E ondan sonra ne oldu? O maşallahın ve inşallahın temsil ettiği şahsiyeti sen kendi efendim şahsiyetinde, kendi kulluğunda gösteremediğin için alay mevzu oldun. Ondan sonra da ya inşallah da sen gerçekten gelecek misin onu söyle. Maşallah da olur mu kardeşim sen tedbirini al diyecek noktaya getirdin insanları sen. İtikadın da böyle oldu çünkü. İnandığın gibi yaşamadın. Yaşadığın gibi inanmaya başladın. Sonra o yaşadığına göre bir inanç kurdun. O inancı beğenmeyen insanlara da kafir dedin. Halbuki küfürlerine ve belki ateistliklerine senin benim imanımızı, İslam'ımızı bir hakkın yaşayamamamız olduğunu hiç düşünmedin. Vay kafirler dedin. Bir de kendini mümin zannettin. Ama hakikat sana gözünü dikmiş bakmakta. Kıyamet sahasına giderken ihtiyatlı olun. La havle ve la kuvvete illa billah deyin. Kendinizi muktedir zannetmeyin. İş sadece Kur'an kursları vesaire okul açmakta değildir. Böyle değildir mesele. Ne zaman şu irfanı yapacağız? Ne zaman şu irfanı göstereceğiz? Bu çarkların içerisine bir dişli olarak girmek sadece yetmez. Bu çarkların yanlış yere çalışıyorsa gerektiğinde farklı yere doğru da çevirebilmek kuvvesi insanda bulunması lazım. Sen bu beden kalıbında olduğunda bunu yapamazsın. Allah'a itimat ettiğinde Allah bunu çevirir. Zaten İslam budur. Ya işte neyi konuşacağız? Bir sürü mevzu. O sizi kurduğu pusudan görür o şeytan. Siz ise onu göremezsiniz. Avcı daima tane döker. Daneler meydanda hile ve tuzak ile, tuzak ise gözdedir. Tuzak yemi olan daneden sakınan ve onu terk eden bir kuş ne olur? Onun tuzağına düşmez. Kuş bile olsan sen, kanatların var. Eğer dökülen daneye bakarsan, hala o bahçenin içindeki daneye bakarsan, ille gelip o daneden aldığında tuzak muhakkaktır. Orada tuzak kurulu. Böyle tehlikesiz bir kırda bulunduğuna kanaat eden ancak tuzaktan kurtulur. Hiçbir tuzak onun kolunu ve kanadını bağlamaz. Ama nasıl diyor, affedersiniz ben biraz hızlı okudum. Yani oraya bakmaz da, bahçeye o dane atan ele bakmaz da, gözünü o kuş ovaya çevirirse, efendim ormana çevirirse, yani fıtratına dokunulan yerde kumpas kurulmuş olan dünya tezgahlarına değil de, Allah Teala'nın fıtratına uygun sahasında insan eli değmemiş. Hani arıyorsun ya şimdi, organik hıyar arıyorsun, domates arıyorsun, doğal besin diyorsun. Aslında ne yiyorsun yine bilmiyorsun. İşte doğal besin dediğinde nasıl felaketten kurtuluyorsun? Sadece damak zevki değil de doğal ekmek yediğinde belki zevki, zaika, kuvveti senin dilinin, damağının tam tadını karşılamıyor beyaz ekmek gibi, ama insan eli giren bir şeyde muhakkak bir enayilik vardır, bir kıllık, tüylük vardır diyorsun. İşte kıl kelimesini de boşuna kullanmadım. Anladınız ne demek istediğimi. Ekmeğin içerisinde kullanılan davalardan. İşte bakıyoruz, insan eli girdiyse vardır bir kıl tüyüğün diyorsun bunda. Yemeği vereyim diyorsun ya ihtiyaten. O nasıl olacak? Nasıl olacak? O zaman bir şey olmayacak. Aynen devam edeceksin. Gözünü diyor ovaya bak diker de oraya bakarsa o kanatları kullanabilir. Ama dane sevdasıyla, heva hevesiyle dünya perest olur da haktan uzaklaşır, ihtiyattan uzaklaşırsa onu bir felaket bekliyor olabilir. Hepsi mi böyle olur? Hayır. Her günah işleyen ölür mü? Her günah işleyen helak olur mu? Hayır. Kurtulabilir. Fakat niye ihtiyatsız davransın ki? Niye ihtiyatı elden bıraksın ki? Bakınız hikam hatayı edeni diyor. Evet. Bir günah işlediğinde bu istikamet üzere yürümekten ümidi kesmene sebep olmasın. Evet. فَلَا يَكُنْ سَبَبًا لِيَأْسِكَ مِنْ حُسُولِ الْاِسْتِقَامَةِ مَعَ رَبِّكِ Rabbinin o sana bahşettiği o şeye ne yapma? Günah işlediğinde artık ben hiçbir zaman doğru yolda olamam diye böyle ümit kesmene sebep olmasın. Neden? Evet. فَقَدْ يَكُونُ ذَٰلِكَ اَخِرَ ذَنْبٍ Evet. قُدِّرَ عَلَيْكَ Belki de bu senin için takdir edilmiş son günahtır. Muktedir olduğun son günahtır belki. O yüzden her günahtan sonra, her kabahatinden sonra tekrar istikamet üzere gitmek için yerinden doğrul. Yeniden gayret et. Çünkü bilemiyorsun, belki de bu senin son işlediğin günahtır. Ne kadar güzel bir söz. Ataullah İskenderi Hazretleri. Ve bakın şu sözü de söyleyeyim, ondan sonra müsaadenizi isteyeyim. İza aradte en yeftah leke bâben recâ feşhed mâ minhu ileyk ve izâ aradte en yeftah leke bâbel havf feşhed mâ minke ileyk. İşte ihtiyatı Hazreti Mevlana'nın anlattığını bir başka veçheden, bakın Ataullah İskenderi nasıl anlatmış. Senin için ümit kapısının açılmasını istediğinde, izâ aradte murad ettiğinde, en yeftah leke bâbel recâ, ümit kapısı, ne olsun ne yap? Allah'tan sana gelen bunca iyilikleri gör. Sana ümit kapısı açılsın diyorsan Allah'ın sana verdiği iyilikleri gör ya. Yani ne güzel iyilikler vermiş. Buradaki iyilik hem senin için iyilik olan şeyler, iyi gelen şeyler, güzel gelen şeyler, hem de kıymetli kardeşlerim Allah'ın helal dediği şeyleri gör. Haramına bakma. Çirkin dediği şeylere bakma. Niçin istiyorsun bunu? Eğer Allah'a senin için bir ümit kapısını açılmasını istiyorsan o zaman böyle yap. Peki, korku kapısının açılmasını istediğinde de, senden ona karşı yapılmış bunca günahlarını gör. Ya ben Allah'a ümit ve beynel hafi ve reca olmak durumundayım. Ümit kapısını açmak istiyorum. Allah'ın iyiliklerini gör. Peki ben Allah'tan layıkıyla korkamıyorum. Niye korkamıyorsun? Yaptığın günahlara bak yeter diyor. Güzel mi? Ve izâ aradte en yeftah leke bâbel havf feşhed. Gör. Yani bil demiyor. Gör gör. Onunla yüzleş. Psikolojide falan diyorlar ya yüzleşeceksin. Feşhed mâ minke ileyh. Evet. Ona karşı yaptığın hatta günah bile demiyor. Ona karşı yaptıklarına bak. Kulluğundaki eksikliğe bak. Ve Allah'tan kork. İhtiyatla hareket et mealinde söylüyor. Kıymetli dostlar, bu bölümü de burada bitirmiş olalım inşallah diye düşünüyorum. Yani Cenab-ı Pir'in Hazreti Mevlana Cahattin Rumi Efendimiz Ataullah İskenderi Hazretleri'nin efendim bizlere aktardıklarını, anlattıklarına baktığımızda hakikaten insaf ile nasıl bir halde bulunmamız gerektiğini görmüş oluyoruz. Tekrar son olarak birkaç dakikanız varsa Hazreti Mevlana'dan konuya biraz devam edeyim. Evet. Ey hırslı kimse, çok kere hırs tuzağına düşmüş, boğazını kesilmeye vermişsin. Sonra tövbe etmişsin. Tövbeleri kabul edici olan Allah tövbeni kabul eylemiş, seni ve senin gibileri cezadan azat eylemiştir. Cenab-ı Hak buyurdu ki, şerre avdet ederseniz Allah muhafaza, biz de cezaya avdet ederiz. Biz fiillerle cezayı çift eyledik, çift yarattık. Çünkü bir çiftin tekini kendi nezdimize getirirsek, diğer yarısını da getiririz. Çift çift yarattık. Bu fiile karşı bunun cezası, bu tövbeye karşı bunun karşılığı cezası. Şimdi tövbe yaptın, biz çift getirdik. Tövbeye karşılık rahmetimizi getirdik. Onunla çiftleştirmiştik. Allah muhafaza eylesin. Sen bir daha günah yaptın. Bu sefer onun cezasını da biz katımıza çağırırız. Hepsini çift çift yaptık. İnsanların amellerini cezaya çift ettik. Çiftin biri gelince diğeri de gelir. O halde ne yapmak lazım kıymetli dostlar? İhtiyatlı davranmak ve insaflı davranmak lazım. Bendeniz bundan sonrasını okuyamıyorum. Sadece vakitle alakalı değil. Hakikaten de ağır gelen sözler. Amel etmediğim, amel edemeyeceğim sözleri de size bu ses tonuyla anlatmaktan haya ederim. Devamını 10.548. beyitten Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Manevisinden okuyunuz diyerek sizlere İnne necmestü neremnestü nehab vahyi hak vallahu alem bis savab diyerek şimdilik veda ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Vesselam.
gözümüz. İllallahu, la ilahe illallahu, la ilahe illallah. Dervişler tevhid eder. İllallahu, kalbinin pasını siler. İllallahu, erenler yolun güder. İllallahu, la ilahe illallahu, la ilahe illallah. Tevhid iman tapusu. İllallahu, gider narın korkusu. İllallahu, açar cennet kapusu. İllallahu, la ilahe illallahu, la ilahe illallah. Muhibbi senin yoluna kurban olayım gideyim. Her ne ki emredersen ferman olayım gideyim. Bir katreyim geldim sana, sen ummansın daldım sana. Karışayım senden ana, dost bahçesinde bir gülsün. Bülbül olayım, ah bülbül olayım gideyim. Münkire kulak asmaz İllallahu, tehdidinden hiç korkmaz. İllallahu, derviş devransız durmaz. İllallahu, la ilahe illallahu, la ilahe illallah. Nureddin'in yolunda İllallahu, fahri her an kapında. İllallahu, muhibbinin dilinde. İllallahu, la ilahe illallahu, la ilahe illallah.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.